Değerli dinleyenler, programımızın konağı enerji eksperti Umut Şükrü ile bu yakınlarda İngiliz dilinde yayımladığı Xəzər Hövzəsində Amerikanın Enerji Diplomatiyası adlı yeni kitabını danışacak. Umut Bey, Xəzər Hövzəsində Amerikanın Enerji Diplomatiyası 2001'den beri değişen dinamikler kitabın tam adıdır. Springer nəşriyatı tərəfindən yayımlanmıştır. Her şeyden evvel bunun neşri hakkında biraz mümkün olsa malumat verin, oradan devam edelim.
Selamlar. Bu Springer akademik kitablar, akademik məqaleler ve akademik jurnallar yayınlar. Dünya seviyesinde de çok tanınmış ve ilk 3 en yaxşı akademik yayınlarım ilk 3-3'de yer alır. Bunda kitab yayınlamak için önce proposal gönderirsen, sonra kitabın bir bölümünü gönderirsen, bu 6 ay ta 9 ay çekirsene cevap verirler. 9 ayın içinde olumlu cevap gelse, sonra kitabın hamısını gönderirsin ki, o da yine en az 6 ay ta 9 ay çekir. Yani kitabı normalde 1 il yarım ya 1 il 4 ay yayınlaması çekir. Yani bir sıra naşirler var ki, kitabı gönder, 2 haftadan sonra kitabın hazır olsun, ama bu çox işin çox diqqətlə elər və hər kitab, hər məqaləndə çap eləməz. Mən də üçün çalışdığım konu daha öncə heç bir yerdə çalışılmamışdı. Heç bir dildə belə bir çalışma yox idi. Bildiyiniz kimi keçən il mart ayında bu kitabın türkçəsi yayınlandı. O kitab sadəcə Bush və Obama dönəmlərin kapsı idi. Bush və Obama dönəmində Amerikanın enerji diplomasi Xəzər dənizində deyilmişdi. Ondan sonra Trump dönəmi və zaten seçimlərə dəyən gəldiyi üçün Biden də əkləndi ki, Biden enerji sahəsində nə iş görmək istəyir və bu enerji sahəsindəki siyaseti Xəzərdə Amerikanın politikasına etkileyecek, etkilemeyecek. Ona değinmeye çalıştık. Trump döneminde bildiğiniz kimi enerji dünyası çok yeni bir şeylerle karşılaştı. İlk defa olarak petrol fiyatı mənfi oldu geçen April ayında. Ondan sonra en önemlisi korona virüsün ve pandeminin yayılması dünyadaki en fazla enerji sektoruna, doğalgaza, nefte ve LNG'ye etkisini koydu ve fiyatlar çok düştü. Bu arada OPEC'in toplantısını geçen yine Mart ayında Rusya ile Arabistan'ın anlaşması ve petrol fiyatlarının çok düşmesi bunun karşısına geçmek için Trump ve Trump'ın devlet sahasında enerji nazirliği, xarici işler nazirliği ve diğer nazirlerle beraber yoğun bir diplomasi işlemesi ki bu daha fazla petrol fiyatları düşmesin. Çünkü Amerika'nın shale gaz, yani shale gaz ve Amerika'nın neft endüstrisi çok zarar görüyordu ve işsizliği çok alacaktı. Bu da Amerika Trump'ın seçimde işine gelmeyecekti. Trump çok çalıştı ki Arabistan'la Rusya'yı razı etsin ki helalik belli bir miktarda üretmeye razılaşsınlar ve yavaş yavaş o dengeler neft pazarında otursun. Şimdi bu yani ilk kitablarda da ki koronavirüsüne değinildi, koronavirüsün etkisi neft pazarında. Ondan sonra da Trump döneminde bildiğiniz gibi 2018'in may ayında Trump nüve anlaşmasından çıktı ve İran'ın neft ihracatına sanksiyalar koydu. Ona da çok detay değinildi, ona da değinmeye çalıştık ki bunun etkisi İran'ın neft ihracatına ne olacak. Sonra İran bu sanksiyaları delmek için hansı ülkeye neft satacak ki Çin'i de değinmeye çalıştık. Dediğim gibi konular %90 yeni konu ve daha önce değil, bu konuya değinilmeyip ve bu konu, kitabın gelen 150 nefere ben röportaj yaptım. Ki bunun 20'ye yakın Amerika'nın bölgesi, bölgede Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Türkiye, Avrupa Birliği diplomatları, Avrupa Birliği'nin enerji uzmanları, Amerika'nın bu düşünce kuruluşlarında çalışan enerji ve dış harici siyaset uzmanları ve üniversite hocaları Amerika'da, Avrupa'da ve Türkiye'de ve Xəzər reyonunda. Kapsamlı bir çalışma oldu ve dediğim kimi de ona göre de Springer kabul edildi ve belli bir süreden sonra sonunda geçen hafta kitap da yayınlandı ve yavaş yavaş da üniversitelerde düşünce kuruluşları bunu tanıtacaklar ve Springer de özü dünya genelinde çok üniversitelerle anlaşmalı olduğu için yeni kitapları olarak gönderir ve çok üniversitelerin kitaphanasında da bu kitap gelecek ayda yerini alacak ve dünya genelinde de bununla ilgili bir sanal ortamda tanıtım yapılacak ki gelen aydan buralarda yavaş yavaş düzenleyecek.
Yani siz bu kitabın akademik çalışmalarda, akademide bir mənbə kimi istifadə ediləcəyini gözləyirsiniz.
%100, çünkü dediğim gibi hatta Amazon'da yazıyoruz ki Amerika enerji politikası ya Amerika enerji diplomasisi genel olarak yoktu. Xəzərlə ilgili hiç yoktu. Ona göre burada bildiğiniz gibi çok önemli üniversiteler var. Harvard, MIT, John Hopkins, California Tech. Bunların da çoxunda uluslararası, beynəlxalq əlaqələr bölümü, siyaset bilimi ve enerji politika, enerji ekonomi bölümü var. Mən yazdığım kitap bir neçə profesör üzerinden dediler ki, hələ o zaman kitab çıxmamışdı ki, gələn semestrdən bu kitabda da öğrencilere okuması tavsiye olunacak ve bununla da ilgili sınav zat da yapılacak. Çünkü dediğim gibi böyle kaynak yoktu ve bundan sonra çok çalışmaya, hem akademik çalışmaya, hem enerji şirketleri işine gelecek, hem devlet seviyesinde enerji bakanlıklar, neft şirketleri, düşünce kuruluşları ve üniversiteler ve bu alanda çalışma yapan herkesin işine gelecek. Çünkü sadece Amerika değil, 3. bölümünde Xəzər dənizindeki 5 ülke, İran, Türkmenistan, Azerbaycan, Rusya ve Kazakistan'ın enerji politikası değinildi. Ondan sonra Türkiye, Çin, Hindistan ve Avrupa Birliği. Onların da enerji politikasını değinildi. Yani böyle kamil bir çalışma.
Aslında Xəzər Hövzəsi olsa da adı bu. Demek olar elə dünyada birçok meseleleri enerji sahasında birçok meseleleri ahat edir bu kitab, öyle değil mi?
%100. Sadece Xəzərlə ilgili değil. Başlığı Xəzərlə ilgili yaz ama içerik olarak yani kitap 2-300 sefədi. Onun Xəzərlə ilgili olabilir 100-150 sefəsi. Qalanı dünya genelində önemli hem enerji ihraç eden ülkeler, hem enerji ithal eden ülkelerin enerji politikası ve dış politikasında enerjinin roluna değinmeye çalıştık ve en önemlisi Trump dönemindeki pandemi olsun ya petrol fiyat savaşları olsun, Amerika'nın seçimleri olsun, bu seçimde enerjinin rolü, Orta Asya ve Xəzərin seçimde rolü olduğu olmadı, bunlar hamısına değindik ve bildiğiniz gibi Obama'nın enerji alanında daha fazla yenilebilir enerjilere odaklanmasına değildi ki, bu nedir orada Amerika'nın enerji ihracatını etkileyecek, etkilemeyecek. Ve Trump döneminde de bildiğiniz gibi Çin, Amerika'nın ticari savaşına da değindi. Ve ticari savaşında İran'ın rolü ki, İran bu ticari savaşı fırsat bilerek daha fazla neft satmaya başladı Çin'e. Çin de ucuz fiyata aldı. Bunlara da değinildi. Dedim ki, şimdi 350'den de uzman, diplomat ve büyükelçinin de bakışını alandan sonra çok kapsamlı bir farklı görüşler var. Ve ben öz görüşümü de ona kattım ve kitap yayınlandı.
Prezident Trump dönemindeki siyaset, yürüdülen siyaset, sizin de açıkladığınıza göre biraz daha farklı siyaset idi. O bir 4 illik tətbiq edilen bir siyaset idi, geldi, yoksa bir izler bıraktı ve bundan sonra da Prezident Biden grupu da ister istemez oradan bir təsir alacak. Yani Prezident Trump'ın bıraktığı təsir neydi bu Amerikanın enerji siyasetinde?
Bunu net söylemek olar ki, Trump döneminde en fazla Amerika'nın harici siyasetinde neft rol oynadı. Yani hatta diyebiliriz ki Amerika'nın harici siyaseti Trump döneminde neft dayalıydı, nefte dayanıyordu. Yani sadece neft. Obama Bush Obama döneminde doğal gazıydı ama Trump döneminde neft. Ona göre de çalışıyordu ki bir sürü ülkelerden ki neft Amerika'dan alıyla ya Amerika'nın rakibi de oranın siyasetinde her zaman Amerika sadıratın yani ihracatın destekleyerek izleye ve ikili ilişkiler, ikili münasebetleri Amerika'nın çıkarın enerji sahasında koruyarak devam ettire. Bunu Çin'de de gördük, Rusya ve Arabistan'da da gördük, Irak ve hatta İmarat. Ve en önemlisi Trump döneminde Hint ile Amerika 20 yıllık anlaşma imzaladı ki LNG sıvılaştırmış doğalgaz Amerika 20 yıllık Hind'e sata ve aynı zamanda Güney Kore ve Japonya'nın da hele anlaşmalar imzaladı. Trump çok çalıştı ki enerji Amerika daha çok sadır eylesin. Biden döneminde Biden çok desteklemeyecek bu doğalgaz net endüstrisini. Ama yenilebilir enerji ve bununla ilgili teknolojinin Amerika'dan üretilip satılmasına daha çok Biden destek verecek. Trump izlediği siyaset, harici siyaset ve iç siyaset enerjide ister istemez hala bir süre özünü Amerika siyasetinde gösterecek.
Yani o siyasetleri birden bire o siyasetlere son koymak mümkün değil diyorsunuz.
Yok, belli bir zaman lazım. Çünkü ister istemez köklü değişimler oldu Amerika'nın enerji siyasetinde bir sıra sahelerde. O da aynı zaman hani hemen kısa müddette gitmesi biraz zor gözlenir ama belli bir zamana kadar Amerika Trump siyasetini özellikle enerjide görecek ve onunla beraber yaşayacak.
Başka bir mesele Umut Bey, değişen yani siz 2001'den beri değişen dinamikleri orada kitabın ünvanında da var. Daha evvel ABŞ'ın o bölgede Xəzər Hövzəsinde esas rəqibi Rusiyaydı. Bundan sonra da o şekilde devam edecek, yoksa siz başka aktörlerin de yani Çin dahil olmakla meydana gireceğini ve onların da ciddi rəqiblər olacağını mı düşünürsünüz ve bu ABŞ'ın orada yürüttüğü siyaset, diplomatiya esaslı bir şekilde değişecek mi?
Çok güzel soruya değindiniz. 2001'de George Bush zamanında Amerika Xəzər dənizində daha aktiv idi. Niyə soruşsuz? Ərak savaşında və Afganistan savaşında Orta Asiyada olan paygahlar, üslər Amerikanın ordusuna yardım üçün kullanıldı. Ona xatir George Bush çox önəm verdi Orta Asiya və Xəzərə. Obama dönəmində Kaya Qaz, Shale Gas Revolution, Kaya Qazın Amerikada yayılmaşması, Amerikanın enerji alanında müstəqil eləməsi və bu Amerikanı bir şeyə yetişdirdi ki, Amerika eləyə bildi. Xaricdən aldığı nəftin miqdarını azaldı və hətta nəftə sadir eləyə. Ona görə də Amerikanın siyasəti Xəzərlə ilgili deyə bilirik ki, marağını əldən verdi. Həm istədi öz ordusunun bir qismini Əraqdan və Əfqanistan çəkən, həm də Kaya Qazının devrimi ilə bərabər Amerika Orta Asiya və Xəzərlə ilgili marağını əldən verməyə başladı və onu da Trump dönəmində də gördü, Biden dönəmində də onu görəcəyik. Amerikanın amacı budur ki, orada olan ölkələr batı usulünə dayanaraq orada olan doğal qaz və petrolü Rusiyanın müdahiləsi olmadan, İranın müdahiləsi olmadan uluslararası bazara göndərsin. Amma Amerikanınki daha çox siyasi dəstəkdir. Avropa Birliyində daha fazla rol oynamaq şansı yoxdur. Çün Rusiyanın oraya istərsiniz o deyərlərə həyat xəlvət, yəni o istədiyi şeydir, orada başqa ölkənin müdahiləsinə izin verməz. Çinin də o qədər mənabəyə maliyyəsi var ki, istər-istəməz Qazaxıstanda, Tacikistanda, Üzbəkistanda yatırıb və orada da öz varlığını sürdürür. Çinin bəlli bir səviyyədə orada olmasına Rusiya müsaadə edir, amma Rusiyada qırmızı çizgilərin nə Çinin, nə Amerikanın müdahiləsinə izin verməyəcək. Orta Asiya və Xəzərdə ilk və son sözü deməyək ki, ilk sözü və ən önəmli faktor Rusiyadır və Biden dönəmində də Rusiya qalacaq.
Yeni gündəmdə olan İran və Çin arasındakı 25 illik əməkdaşlıq razılığı, bunun haqqında fikirlərinizi açıqlasınız, müsahibəni elə bitirək.
Çox sağ olun. Bu da çox güncəl bir soru, güncəl bir konu. Mən də bu konuya az çox değindim, amma o zaman hələ bu anlaşma kəsinləşməmişdi. Elə Amerikanın Çinin ticari savaşı və onun rolu İranla Çinin genel olaraq ikili münasibətlərinə və özəl olaraq İranın enerji ihracatı Çinə deyinməyə çalışdıq. Bu 25 illik anlaşma ki, gərək hər iki ölkənin parlamentosu onaylaya. Hər iki ölkənin parlamentosu onaylasa, Çin İranda və Orta Doğuda, özəlliklə Körfəzdə daha çox həm nəqş oynayacaq, həm İranın da xarici siyasətində, İranın xarici siyasəti Çinin çıxarlarına tərs olmayacaq bundan sonra, əgər bu anlaşma rəsmiləşirsə və Çin daha fazla İranın enerji sektorunda rol oynayacaq, bölgədə də varlığı sürdürəcək və başqa ölkələrdən də bənzər bir sənəd ikili anlaşma imzalarsa, bundan sonra da daha çox Çini həm İranda, İranın iç və siyasətində həm də bölgədə görə biləcəyik. Hani İran üçün mövzu qudrətdə deyil. Təbii ki, istədiyi şey Çindən ala bilməyəcək və bu anlaşma rəsmiləşirsə çoğunluqla Çinin çıxarlarını həm İranda, həm bölgədə qoruyacaq.